Ayrım 16.
150. Türkçe'de esas itibariyle birinci heceden sonraki hecelerde geniş yuvarlak vokaller bulunmadığı için eklerin bünyesinde o, ö vokallerine rastlanmaz. Yalnız bir kökten türemiş olan yor ekinde o vokalini görmekteyiz. Eklerin menşei. 151. Türkçedeki ekler menşe bakımından ikiye ayrılırlar. Bir kısmı başlangıçtan beri ek olarak görülen morfemlerdir ki bunlara asıl ekler de diyebiliriz. Eklerin bir kısmı ise dilin bilinen devirleri içinde ve ya birden fazla ekin birleşmesi veya bir kelimenin ekleşmesi neticesinde teşekkül etmişlerdir. Önceden var olan asıl eklerin fonksiyonları ile olan münasebetleri de köklerin manaları ile olan münasebetleri gibi gizli antlaşmalara dayanan ve önceden öyle kabul edilmiş olmak dışında hiçbir mantıki münasebetleri bulunmayan uygunluklardan ibarettir. Fakat sonradan ve bilhassa bir kelimenin ekleşmesiyle teşekkül etmiş bulunan eklerde ekle fonksiyonu arasında ekin türediği morfemlerin mana ve vazifelerine dayanan bir dereceye kadar mantıki bir münasebet mevcuttur. Bununla beraber teşekkül eden ekin menşei ile ilgisi unutuldukça bu mantıki münasebette unutularak böyle eklerde asıl ekler gibi fonksiyonları önceden öyle kabul edilmiş durumuna düşerler. Eklerdeki değişiklikler. 152. Ekler dilde işlekliği sağlayan unsurlar olarak çok fazla kullanıldıkları için olacak, dilin tarihi akışı içinde büyük değişmeler gösterirler. Bu değişmeler hem eklerin bünyesinde ortaya çıkan değişiklikler hem de bir ekin büsbütün terk edilip yerine yeni bir ekin getirilmesi şeklinde kendisini gösterir. Eklerdeki ses değişiklikleri umumiyetle ses uyumlarının gelişmesiyle ilgilidir. Ek seslerinde görülen değişikliklerin bazıları ise uyumlarla ilgili olmayıp analoji yolu ile yani başka şekillere benzetme neticesinde ortaya çıkar. Bu arada sebebi anlaşılmayan ses değişiklikleri de görülür. Bir ekin büsbütün değiştirilmesi, atılarak yerine başka ve yeni bir ekin getirilmesi ise dilin çeşitli devrelerinde çok görülen bir haldir. Kullanıştan düşen bir ekin yerine bazen de kullanılan ve fonksiyonu kendisine yakın olan bir ek getirilir. Eklerin vokal uyumuna bağlanmaları. 153. Türkçe'de eklerin vokal uyumuna tam manasıyla tabi olduğu devre Türkiye Türkçesidir. Tabii bu işin başlangıcı Osmanlıca'nın son devirlerindedir. Osmanlıca'nın ilk devirleri ile eski Anadolu Türkçesi ve eski Türkçe devrelerinde eklerde bugün gördüğümüz şekilde bir vokal uyumu yoktu. Eklerin vokal uyumuna uyması bütün eklerde tabii hep aynı zamanda olmamış, bu husustaki gelişme eklerin bünyesiyle ilgili bir seyir takip etmiştir. Kök dışında kalan ve kökten sonra gelen unsurlar içinde vokal uyumuna en önce yardımcı sesler tabi tutulmuşlardır. Biraz sonra ayrıca ele alacağımız yardımcı sesler çok eskiden beri, daha eski Türkçe devresindeyken vokal uyumuna uymuş bulunuyorlardı. Bununla beraber uyum dışında kaldıkları devrelerde yok değildir. Gerçekten eski Anadolu Türkçesinde bazı yardımcı seslerin uyuma bağlı olmadıkları görülmektedir. Yardımcı seslerden sonra ikinci olarak eklerin bünyesine dahil vokaller uyuma tabi tutulmuşlardır. Fakat bu çeşit eklerde durum hep aynı olmamış, bazı ekler daha eski Türkçe devresinde iken uyuma bağlandığı halde bazıları çok sonraları böyle bir değişiklik göstermiştir. Bunlar arasında tıpkı yardımcı seslerde olduğu gibi eski Türkçe'de uyuma bağlıyken sonraları uyum dışında kalanları da vardır. Kökten sonraki unsurların uyuma bağlanmasında üçüncü safhayı tek vokalden ibaret olan eklerin durumu teşkil eder. Tek başına ek olan vokaller vokal uyumuna en geç tabi tutulan unsurlardır. Bunlar son zamanlara kadar vokal uyumunun dışında kalmışlar ancak Osmanlıca'nın sonlarında uyuma bağlanarak Türkiye Türkçesinde bugün gördüğümüz şekilde tam bir uyum çerçevesine girmişlerdir. Bütün bunları ileride her ekin yeri geldikçe misalleri ile daha yakından göreceğiz. Son ekli dil. 154. Dillerde üç türlü ek vardır. Ön ek, iç ek, son ek. Ön ek kökün, kelimenin başına getirilen ektir. İç ek, kelime ve köklerin içine sokulan ektir. Son ek ise köklerin, kelimelerin sonuna getirilen ektir. Türkçe'de yalnız son ek vardır. büsbütün, dimdik, apaçık misallerinde olduğu gibi. Manayı çok kuvvetlendirmek için bazı kelimelerde kökten önce bir takım unsurlar getirildiği görülür. Fakat başa gelen ve eke benzeyen bu unsurlar ek olmayıp, ileride tekrarlar bahsinde göreceğimiz gibi, kökün ve kelimenin ilk hecesinin bazı ses değişiklikleriyle tekrarlanması yüzünden ortaya çıkan ses topluluklarıdır. Bunlardan başka el, mel, su, mu misallerinde olduğu gibi, başa gelen ve tek sesten ibaret olan tekrar unsurları da vardır. Bütün bu hece veya tek ses şeklindeki tekrar unsurlarının ses tekrarlarından ibaret olduğunu unutmamak ve Türkçe'de ön ek olduğu zannına kapılmamak lazımdır. Türkçe'nin ekler sistemindeki düzenlilik. 155. Son ekli eklemeli bir dil olan Türkçe'nin ekler sistemi çok muntazamdır. Gerek köklerden daha geniş kökler olan gövdeleri yapmak için, gerek kök ve gövdeleri çeşitli gramer fonksiyonları için ayrı ayrı kategorilere sokmak üzere, daima kök ve kelimelerin sonuna getirilen ekler, herhangi bir karışıklığa meydan vermeyecek şekilde belirli bir sıraya göre dizilirler. Bu düzenli sıra eklemeli bir dil olarak geniş bir ekler sistemine sahip bulunan Türkçenin ek yapısına büyük bir sadelik, açıklık ve kolaylık verir. Yapım ekleri, çekim ekleri. 156. Buraya kadar birkaç defa kısaca işaret ettiğimiz gibi, eklerin iki çeşit vazifesi vardır. Bunlardan biri köklerden daha geniş kökler, yani gövdeler yapmak, diğeri kök ve gövdelerin gramatikal kategorilerini meydana getirmektir. Kainattaki bütün nesne ve hareketler için dilde ayrı ayrı kökler olmadığını, birbirine yakın ve birbiriyle ilgili nesne ve hareketlerin bir kökten türemiş olan ve bir kök ailesi teşkil eden kelimeler tarafından karşılandığını söylemiştik. İşte eklerin bir vazifesi köklerden onlarla ilgili nesne ve hareketleri karşılamak için kelime gövdeleri yapmaktır. Kökler ve gövdeler nesne ve hareketlerin adlarıdır. Tek tek nesne ve hareketleri karşılarlar. Nesne ve hareketler her zaman tek tek ve birbiriyle hiçbir ilişiği olmadan ayrı ayrı bulunmazlar. Aralarında zaman ve mekan içinde birbirine bağlanmalar, bitmez tükenmez münasebetler olur. Dil de nesne ve hareketleri ile bu daimi ve çeşitli münasebetleri içinde karşılayan ifade sistemidir. Nesne ve hareketlerin birbirleriyle olan münasebetlerini dilde ifade etmek için kök ve gövdeler aralarında çeşitli münasebetler kurarlar. Bunun içinde kök ve gövdeler çeşitli şekillere girerler. Bir kök veya gövde bir münasebet için bir şekle, başka bir münasebet için başka bir şekle girer. Yani bir kök veya gövdenin bir müstakil şekli, bir de münasebetlere göre aldığı çeşitli şekilleri vardır. Nesne ve hareketlerinde, onları karşılayan kök ve gövdelerinde münasebetleri cins cinstir. Bir çeşit münasebetin birçok şekilleri olabilir. Kök ve gövdelerin münasebetlere göre aldığı çeşitli şekilleri, münasebetin cinsine göre grup grup bir araya toplanırlar. Demek ki kök ve gövdelerin münasebetleri muayyen kategorilere ayrılır. Kök ve gövdeler hem bu kategorilere göre ayrı ayrı şekillere hem de kategoriler içinde çeşitli şekillere girerler. Her kategorinin bir tip gramer fonksiyonu vardır. Bir kök veya gövde bir gramer fonksiyonu için bir gramer kategorisi, başka bir gramer fonksiyonu için başka bir gramer kategorisi içinde değişik şekillere sokulur. İşte eklerin bir vazifesi de kök ve gövdelerin çeşitli gramer fonksiyonları için gramer kategorileri içine aldıkları bu şekilleri meydana getirmektir. Köklerden gövdeler yapmakla vazifeli ekler ayrı, kök ve gövdeleri işlek hale getirmekle vazifeli ekler ayrıdır. Demek ki ekler iki kısma ayrılırlar. Köklerden gövdeler yapan ekler, kök ve gövdelere işleklik veren ekler. Bunlardan birincisine yapım ekleri, İkincisine de çekim yahut işletme ekleri diyebiliriz. Yapım ekleri. 157. İsim ve fiil olmak üzere iki çeşit kök olduğunu, bunlardan da dört çeşit gövde yapıldığını yukarıda söylemiştik. Bu gövdeler isimden yapılmış isim, isimden yapılmış fiil, fiilden yapılmış isim, fiilden yapılmış fiil gövdeleridir. Kelime gövdeleri köklere yapım ekleri getirmek suretiyle yapıldığına göre, dört çeşit yapım eki var demektir. Onlar da şunlardır. 1. İsimden isim yapma ekleri. Bu ekler isim, kök ve gövdelerinden başka isimler yapmak için kullanılan eklerdir. Taşlık, taşlık misalindeki lık eki gibi. 2. İsimden fiil yapma ekleri. Bu ekler isim, kök ve gövdelerinden fiil yapmak için kullanılan eklerdir. Başla, başla misalindeki la eki gibi. 3. Fiilden isim yapma ekleri. Bu ekler fiil, kök ve gövdelerinden isim yapmak için kullanılan eklerdir. Al, tire, ı, tire, m, alım. Alım misalindeki m eki gibi. 4. Fiilden fiil yapma ekleri. Bu ekler fiil, kök ve gövdelerinden fiil yapmak için kullanılan eklerdir. Gez, tire, i, tire, n, gezin misalindeki n eki gibi. Mana değişikliği yapmaları. 158. Yapım ekleri eklendikleri kök ve gövdelerin manalarında değişiklik yaparlar. Yapım eki ile meydana getirilen bir kelime gövdesi, kendisinden türediği kök veya gövde ile uzak yakın bir ilgisi olmakla beraber ondan ayrı ve yeni bir mana taşır. Çekim eklerinin ise böyle bir mana değiştirme fonksiyonu yoktur. Onlar sadece kök ve gövdeleri mevcut manaları ile işlek hale getirmeye, o manalara bir münasebet nüansı vermeye yararlar. Yapım ekinin köke karışması. 159. Yapım ekleri kök morfemlerini destekleyen morfemlerdir. Bu bakımdan onlara kelime içinde asıl kök morfemlerinden sonra ikinci derecede bir kök morfemi gözüyle bakılabilir. Şüphesiz yapım ekleri ne de olsa yine ek morfemleridir. Fakat köklerle olan ilgisi çekim eklerinden çok fazladır. Onun için bu eklere hiç değilse kök yardımcıları, kökün yardımcı morfemleri diyebiliriz. Yapım eklerinin bu hususiyeti onların kelime içindeki görünüşünü çekim eklerinden çok farklı yapmaktadır. Yapım ekleri ile kökler arasındaki bağlantı daimi, çekim ekleri ile kökler ve gövdeler arasındaki bağlantı ise geçicidir. Çekim ekleri kelime yapısının oynayan parçaları, yapım ekleri ise kökler gibi kelime yapısının sabit parçalarıdır. Kelime bünyesine bakınca çekim ekleri yapım eklerinden daha kolay ayırt edilebilirler. Yapım eklerini köklerden ayırmak için daha fazla dikkat sarf etmek gerekir. Kökü unutulmuş ve kullanıştan düşmüş gövdelerde ise görünüşte yapım ekini kökten ayırmaya imkan yoktur. Çünkü böyle gövdelerde yapım eki kökle kaynaşmış bir şekilde bulunur ve gövde kök gibi görünür. Böyle bir gövdenin kök olmayıp gövde olduğunu ancak dilci görebilir ve bu şekilde köke karışmış yapım ekleri ancak mukayese yoluyla ayırt edilebilirler. Tüke, tire, ne, tüken. Tüke, tire, t, tüket misallerindeki n ve t eklerinde olduğu gibi. Yapım eklerinin kelimedeki yeri. 160. Yapım eklerinin kökle doğrudan doğruya ilgili bulunmaları onların kelime içindeki yerlerini de tayin eder. Bu yer kökün hemen sonudur. İçinde yapım eki bulunan bir kelimede çekim ekleri en sonra gelirler. Yani kök ve her iki çeşit ekten yapılmış bir kelimede önce kök, onun arkasında yapım eki veya ekleri, en sonda da çekim eki veya ekleri bulunur. Yapım eklerinin üst üste gelip gelmemesi. 161. Bir kelimede ayrı cinsten yapım ekleri, yani isim yapma ekleri ile fiil yapma ekleri teker teker birbirini takip etmek şartıyla arka arkaya gelebilirler. Aynı cinsten yapım ekleri ise bir kelimede üst üste gelip gelmeme bakımından birbirinden farklı bir durumda bulunurlar. Şöyle ki, bir kelimede isimden isim yapma ekleri üst üste gelebilir. İsimden fiil yapma ekleri üst üste gelemez. Fiilden fiil yapma ekleri üst üste gelebilir. Fiilden isim yapma ekleri üst üste gelemez. 162. Yapım eklerine biraz ileride tekrar dönecek ve bu ekleri orada teker teker ele alacağız. Şimdilik burada yapım ekleri hakkında umumi olarak bir fikir vermiş olduk. Ekleri ek bahsinde toptan sıralamak yerine her eki yeri geldikçe gözden geçirmek daha faydalıdır. Çünkü kelimelerin eklerle ilgili tarafları buraya kadar henüz kafi derecede aydınlanmış değildir. Onun için yapım eklerini tanıtmak üzere umumi olarak verdiğimiz bu bilgilerden sonra şimdi yine umumi durumlarını belirtmek için çekim eklerine geçebiliriz. Çekim ekleri. 163. Çekim yahut işletme eki, kelime kök ve gövdesine işleklik veren ektir. Biraz yukarıda söylediğimiz gibi, kök ve gövdeler dilde yalnız müstakil olarak tek tek kullanılmazlar. Kök ve gövdeler tek başlarına sadece tek nesneleri ve mücerret hareketleri ifade ederler. Nesnelerin ve hareketlerin çeşitli durumlarını, bağlantılarını, münasebetlerini ifade etmek için kök ve gövdeler çeşitli şekillere girmek zorundadırlar. Dil, lügat kitabı gibi bir kelime yığınından ibaret değil, bir kelime örgüsü şeklindedir. Bu örgünün bağlayıcı unsurları ise çekim ekleridir. Kök ve gövdelerin ancak bir kısmı tek başına kelime olabilmekte, bir kısmı ise tek başına kelime bile olamamaktadır. Tek başına kullanılmayan kök ve gövdeleri kelime haline getiren şey eklerdir ki, bunların arasında yapım ekleri gibi çekim ekleri de vardır. Demek ki kelime dediğimiz dil birliklerinden bir kısmının varlığı içinde çekim ekleri lüzumludur. Kelimeden büyük dil birlikleri olan kelime grupları ve cümlelerin yapısı ise esas itibariyle çekim ekleri üzerine kurulur. Bir iki küçük kelime grubunda kök ve gövdeler çekim eki olmadan grup teşkil ederler. Fakat kelime gruplarının büyük bir kısmı ile bütün cümlelerde örgüyü meydana getiren, kelime grubunu veya cümleyi ayakta tutan şey çekim ekleridir. Bir kelime grubundan veya cümleden çekim ekleri çıkarılırsa geriye bir kök ve gövde yığını kalır. Demek ki kök ve gövdeleri birbirleriyle münasebete getiren, onların kelime grupları ve cümleler içinde vazife almasını sağlayan ekler, çekim ekleridir. Bu bakımdan çekim eklerine cümle ekleri de diyebiliriz. Çekim ekleri, kök ve gövdelerin başka kök ve gövdelerle temas için dışarıya uzanan kolları durumundadır. Halbuki yapım ekleri, kök ve gövdelerin, yani bir kelimenin içinde vazife gören eklerdir. Yapım eklerinin fonksiyonu kelimenin hudutları içinde kalır. Çekim eklerinin fonksiyonu ise kelime hudutlarını çok aşar. Bu sebeple çekim ekleri yapım eklerinden çok şumullü eklerdir. Bir yapım ekinin şumullü içine sadece içinde bulunduğu kelimenin kök veya gövdesi, bir çekim ekinin şumullü içine ise bulunduğu kelimeden başka kelimeler de girer. Mana değişikliği yapmamaları 164. Çekim eki birleştiği kök veya gövdenin manasında bir değişiklik yapmaz. Kök ve gövdeye bir işleklik, kök ve gövdenin manasına bir kullanış nüansı verir. Bu nüans bir münasebet ifade eder. Yani bir kök veya gövde ile onun çekim eki almış şekli arasında mana bakımından bir münasebet nüansı farkı vardır. Demek ki çekim ekleri kök ve gövdelerin manasına bir münasebet nüansı ilave ederler. Yukarıda eklerin daima mana ile ilgili bir vazife gördüklerini söylemiştik. Şimdi eklere daha yakından bakınca görüyoruz ki bunların bir kısmı olan yapım ekleri kök ve gövdelerde mana değişikliği yaparak ortaya yeni manalar çıkarıyor, diğer bir kısmı olan çekim ekleri de kök ve gövdelerin manasına bir nüans veriyor. Çekim eklerinin kök ve gövdelere verdiği mana nüansı, İçinde çekim eki bulunan kelimeyi tek başına düşününce iyice fark edilmez. Fakat bir kelime grubunda veya cümlede bu nüanslar belirli bir şekilde ortaya çıkarlar. Kelime gruplarında ve cümlede esas mana, bütün halindeki mana çekim eklerinden doğar. Ayrı ayrı manalı kök ve gövdelerden bir kelime grubunun veya cümlenin tam bir bütün halinde olan manasını ortaya çıkaran şey, çekim eklerinin taşıdıkları mana nüansıdır. Çekim eklerinin kullanış sahaları 165. Çekim eklerinin kullanış sahaları yapım eklerinden çok geniştir. İsim olsun, fiil olsun bütün kök ve gövdelere çekim eki getirilebilir. Fakat yapım ekleri kök ve gövdelerde aynı genişlikte kullanılmaz. Aynı cins iki kök ve gövdeden birinin aldığı bir yapım ekini diğerinin almadığı görülür. Çekim ekinin yeri 166. Çekim ekleri kelimelerde en sonra gelen eklerdir. Bir kelimede çekim eki yapım ekinden önce gelemez. 167. Aynı cinsten iki çekim eki üst üste gelemez. Bunun çok nadir görülen bazı istisnaları vardır. Fakat onlar da üst üste gelen çekim eklerinden birinin çekim ekliği unutulmuş demektir. Çekim ekinin yapım eki haline gelmesi. 168. Bir çekim ekinin bazen çekim ekliği unutularak yapım eki haline geçtiği de görülebilir. Bu klişeleşmeye ikinci derecede çekim ekleri asıl çekim eklerinden daha elverişlidir. İsim ve fiil çekim eklerinin ayrı ayrı olması. 169. İsim kök ve gövdeleri ile fiil kök ve gövdelerine getirilen çekim ekleri birbirlerinden tamamıyla ayrıdırlar. Yalnız menşe bakımından bunlardan biri diğerinden çıkmış, fiil çekiminde görülen bir ekin aslında bir isim çekiminden alınmış olduğu veya bunun aksi görülebilir. Fakat menşeleri bir olsa bile isim ve fiil çekimlerindeki iki ek daima birbirinden ayrıdır. Biri isimle, diğeri fiille ilgili bir vazife görür ve fonksiyonları hiçbir şekilde birbirine benzemez. İsim ve fiil kök ve gövdeleri gibi bu kök ve gövdelere getirilen çekim ekleri de Türkçe'de başlangıçtan beri daima ayrı ayrı var ola gelmişlerdir. Onun için nazari de olsa menşede bunların yalnız bir cinsinin bulunmuş, diğerinin ondan çıkmış olduğu şeklindeki düşüncelerin doğru olmak ihtimalini kabule imkan yoktur. Gramer kategorileri 170. Çekim ekleri bir tek çeşit olmadığı gibi isim ve fiil çekiminde görülen çekim ekleri de birer çeşit değildir. İsimlerin de fiillerin de çeşitli çekim ekleri vardır. Çünkü isim veya fiil olsun bir kök veya gövdenin yalnız bir çeşit durumunu, yalnız bir çeşit münasebeti değil, çeşitli durumları, çeşit çeşit münasebetleri vardır. Kök ve gövde bu çeşit çeşit münasebetler, bu türlü türlü bağlantılar, bu ayrı ayrı durumlar için çeşit çeşit şekillere girer. Bu şekiller cins cinstir. Kök ve gövdelerin aldığı şekillerin her bir cinsi bir çeşit münasebeti ifade eder. Bir çeşit gramer fonksiyonuna sahiptir. Bir cins içindeki şekiller ise o cinsin karşıladığı münasebet ve durumun, o cinsin üzerine aldığı gramer fonksiyonunun değişik tarzlarını ifade ederler. Yani bir kök veya gövde birçok şekillere girer. Fakat bu şekiller birkaç çeşit münasebet ve durum, birkaç tip gramer fonksiyonu etrafında toplanırlar. Bir çeşit durum, keyfiyet ve münasebet, bir tip gramer fonksiyonu etrafında toplanan şekiller bir gramatikal kategori içine girerler. Demek ki kök ve gövdelerin dildeki kullanılışları çeşitli kategoriler içinde görülür. Gramer kategorileri adı verilen bu kategorilerin her birinde kök ve gövdelerin çeşitli şekilleri bulunur. Fakat bu çeşitli şekiller bir çeşit münasebet ve durum ifade ettikleri, bir cins gramer vazifesi gördükleri için bir tek gramer kategorisi içine girerler. Hülasa kök ve gövdeler dilde çeşitli şekiller içinde kullanılırlar. Bu çeşitli şekiller kök ve gövdelerin manasından başka bir takım durumlar, keyfiyetler, münasebetler de ifade ederler.